Üçüncü ayrım. Den vakası. Bu vaka öyküsü Den'in bir arkadaşı ve aynı zamanda bir psikolog olan Elton McNeil 1967 tarafından derlenmiştir. Den zengin bir aktör ve diş jokeydi. Şehir dışında zengin bir muhitte ve pahalı bir evde yaşıyordu. Bir akşam o ve McNeil yemek için dışarı çıkmışlardı. Den sipariş ettiği özel bir istakoz yemeğinin kalitesi konusunda sistemkarca şikayet etti. McNeil, Den'in bütün bu sahneyi etkileyici olmak için kasıtlı olarak tertiplediğini düşündü ve ona şöyle dedi. Senin gerçekten aç olmadığın için bu sahneyi düzenlediğine dair şüphelerim var. Den bunu onaylar tarzda yüksek sesle bir kahkaha attı ve dedi ki, canı cehenneme, bu insanlar bir dahaki sefere parmaklarının ucunda duracaklar. Yani bu gösterinin tek amacı bu muydu? Hayır diye yanıtladı. Sana dünyanın geri kalanının ne kadar ödlek olduğunu göstermek istedim. Onları biraz dürtersen hemen zıplayıverirler. Bir daha buraya geldiğimde her şeyin tam istediğim gibi olup olmadığından emin olmak için çevremde pervane olacaklar. Bu onların elit insan ile sıradan insan arasındaki farkı ayırt edebilmelerinin tek yolu. Ben yolculuk ettiğim zaman birinci sınıfta giderim. Evet, ama bir kişi olarak kendini nasıl hissediyorsun, yani sıradan bir insan olarak? Kimin umurunda diyerek güldü. Eğer onlar en üstte olsalar onlar da aynı şeyi yaparlardı. Onların ne kadar üzerine yürürsen o kadar hoşlarına gider. Eski zaman krallığı gibi. Eğer herkes birbirine eşit olursa bu onları rahatsız eder. Seyret. Ayrılırken ona kolumu sarıp beni sevip sevmediğini soracağım. Kalçasından okşayacağım ve bundan sonra ne zaman parmağımı şıklatsam hazır olacak. Parantez içinde McNeil 1967 sayfa 85. Başka bir olay Den'in bir arkadaşı intihar ettiğinde meydana gelmişti. Den ve McNeil'in diğer arkadaşlarının pek çoğu bu konuyla ilgilenmiş ve McNeil'e bir adamın neden hayatına son verdiği hakkında onlara bilgi verip veremeyeceğini sormuşlardı. Den sormadı. Daha sonra McNeil Den'e intiharı hatırlattığında Den'in tüm söylediği şöyleydi. Topun yuvarlanacağı yer orasıdır. Oysa insanlar arasındaki davranışlarında Den'in bu olaya ilişkin tutumu çok farklıydı. İnsanlardan para toplayan ve bunu dul kalan eşe şahsen takdim eden kişi Den'di. Bununla birlikte karakterini koruyan bir şekilde dul eşin onun gerçekten çok ilgisini çeken seksi bir vücudunun olduğu dipnotunu düştü. Bu iki olay Den'in davranışlarıyla ilgili bir fikir vermektedir. McNeil onu şu sonucu çıkarmaya götüren benzer olaylara uzun süre şahit oldu. Parantez içinde olaylar, Den'in eğlenmesi ve çıkar için insanların hayat boyu istismar edildiği nahoş bir tablo çizmekteydi. İş politikalarında uzmandı ve ara sıra bana rakibin hakkından gelmek için inanılmaz çeşitlilikte aldatma yollarını anlatırdı. Karşısındakinin kişiliğini darmadağın etme, söylenti çıkarma, ufak tefek şantajlar, baştan çıkarma ve göz göre göre yalan söyleme onun sahip olduğu yetenekler içerisinde en küçükleriydi. O eğlence ormanında bir çakaldı. Öldürüp parçaladığı bedenler üzerinde kendine ziyafet çeken bir çakal. McNeil, Den'le yaptığı bir sohbet sırasında onun hayat hikayesini de sorgulayabildi. Erken ve potansiyel olarak önemli bir konu Den tarafından anlatıldı. Hayatımda diğer insanlardan biraz daha farklı olduğumdan ilk kez şüphelenmeye başladığım zamanı hatırlayabiliyorum. Lisedeyken en yakın arkadaşım lösemi oldu ve öldü ve onun cenazesine gittim. Herkes ağlıyor ve kendini kötü hissediyordu. Ve onlar onun cennete gitmesi için dua ederlerken birden hiçbir şey hissetmediğimi fark ettim. O iyi bir herifti ama ne olmuş yani? O gece bunun üzerinde biraz daha düşündüm ve şunu buldum. Annem ve babam ölseler onları özlemezdim ve erkek kardeşim ve kız kardeşime de çok düşkün değildim. Gerçekten umursadığım hiç kimsenin olmadığını gördüm. İşte o an onların hiçbirine ihtiyacım olmadığını anladım. Böylece arkamı döndüm ve uyudum. Parantez içinde sayfa 87. Uzun süre önce Pinel ve Pritchard tarafından tanımlanan ahlak yoksunluğu Den'in davranışlarını açıkça tanımlamaktadır. Bir kişi çok mantıklı olabilir ve gerçekle temasta hiçbir kopukluk göstermeyebilir ama buna karşın davranışları alışkanlık haline gelmiş son derece ahlak dışı bir tarzda olabilir. Yukarıdaki son alıntı Den'in diğerlerine ilişkin hiç duygusunun olmadığını göstermektedir. Bu, psikopatların davranışlarını açıklarken son derecede alakalı olduğu daha sonra gösterilecek olan ayırt edici bir özelliktir. Psikopatinin etiyolojisi üzerine araştırma ve kuram. Burada yine psikopatinin etiyolojisi üzerine araştırma ve kurama geri dönüyoruz. Kişinin ailesini ve duygularını etkileyen psikolojik faktörler kadar kalıtsal faktörleri de inceleyeceğiz. Tepki düzenleme ve dürtüsellik hakkındaki son bölüm birkaç bireysel araştırma alanını bir araya getirmektedir. Tekrar belirtelim ki yapılan araştırmaların pek çoğu yasal bir suçtan hüküm giymiş psikopatlar üzerinde yapılmıştır. Bu yüzden eldeki literatür tutuklanmalarını gerektirecek bir suç işlememiş olan psikopatların davranışlarına genelleme yapılmasına izin vermemektedir. Psikopatik davranışların kalıtsal bağlantıları. Araştırmalar suçluluk ve antisosyal kişilik bozukluğunun kalıtsal bileşenlere sahip olduğunu, fakat davranış genetiği araştırmalarının Cleckley ve Haren'in geliştirdiği psikopati kavramına göre düzenlenmediğini önermektedirler. Birbirlerinden ayrı olarak yetiştirilmiş ikizlerle yapılan ikiz çalışmaları ve evlatlık verme araştırmaları, kalıtsal faktörlerin kişinin suça yönelik faaliyetlerde bulunma olasılığında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Parantez içinde Gutisman ve Goldsmith 1994, Grove ve arkadaşları 1990, Mednick, Gabriel ve Hutkings 1984. Antisosyal kişilik bozukluğu ile ilgili olarak yapılan ikiz çalışmaları, tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerinden daha yüksek bir eş hastalanma oranına, konkordans, sahip olduklarını göstermiştir. Parantez içinde Lyons ve arkadaşları 1995. Diğer taraftan evlatlık verme çalışmalarında biyolojik anne babaları antisosyal kişilik bozukluğu olan evlat verilmiş çocukların antisosyal davranışlarının sıklığı normallerinkinden daha yüksek bulunmuştur. Parantez içinde Kadoret ve arkadaşları 1995. Ayrıca evlatlık verme ve ikiz çalışmaları antisosyal kişilik bozukluğunda çevrenin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Örneğin Kadoret ve arkadaşlarının evlatlık verme çalışmasında evlatlık alan ailenin antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olup olmamasından bağımsız olarak evdeki olumsuz çevre koşulunun, parantez içinde örneğin evlilik problemleri ve madde kötüye kullanımı, antisosyal kişilik bozukluğunun gelişmesiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Buna ek olarak Reis ve arkadaşlarının 1995 yaptıkları bir ikiz çalışmasında yüksek düzeyde çatışma, olumsuz tutum ve düşük düzeydeki anne-baba sıcaklığının antisosyal davranışı yordadığı bulunmuştur. Ailenin rolü. Psikopatik davranışların çoğunluğu sosyal normları ihlal ettiği için çoğu araştırmacının bu davranışları açıklamak için giriştikleri çalışmalarda birincil etken olarak sosyalleşmeye, yani aileye odaklanması şaşırtıcı değildir. McCord ve McCord 1964 bu konuyla ilgili literatürün gözden geçirildiği klasikleşmiş çalışmalarında duygusallığın olmamasının ve ailenin şiddetli reddinin psikopatik davranışların birincil nedeni olduğu sonucuna varmışlardır. Diğer pek çok çalışma ailelerin çocuklarına disiplin kazandırırken ve diğer insanlara karşı sorumluluk duymayı öğretirken tutarsız davranmaları ile psikopatik davranışlar arasında ilişki kurmaktadırlar. Parantez içinde Bennett 1960. Bunun da ötesinde psikopatların babalarının davranışlarında antisosyal özellikler var gibidir. Başlarda elde edilmiş bu verileri değerlendirirken dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bu veriler geriye dönük raporlar aracılığıyla toplanmıştır. Geçmişteki olaylar hakkında kişisel anımsamalar. Daha önce de gördüğümüz gibi bu yolla elde edilmiş bilgiler iyice sorgulanmadan kabul edilemezler. İnsanlardan şu an psikopatik olarak bilinen birisinin hayatına dair geçmiş olaylar hatırlamaları istendiğinde o kişinin yetişkin hali hakkındaki bilgileri onun çocukluğuyla ilgili olarak hatırladıklarını etkileyecektir. Büyük olasılıkla hep olumsuz olayları hatırlayacaklar, kişinin şu anki davranışlarıyla uyuşmayan daha sıradan ve normal olayları gözden kaçıracaklardır. Buna ek olarak psikopatların kendileri hakkında verdikleri geriye dönük bilgilere güvenmek de pek mümkün değildir. Çocukluklarında çocuk rehberliği kliniklerinde görülen kişilerle yetişkinliklerinde izleme çalışmaları yapılarak geriye dönük bilgilerin getirdiği sorunlardan kaçınılabilir. Böyle yapılmış bir çalışmada çocuklardan onları o kliniğe getiren sorunlarla ve aileleriyle ilgili önemli derecede bilgi içeren ayrıntılı kayıtlar alındı. Parantez içinde Robbins 1966. 584 vakalık başlangıçtaki örneklemin %90'ı kliniğe başvurduktan 30 yıl sonra tekrar bulundu. Dipnot okuyorum. Kliniğe başvuranlardan 30 sene sonra bu insanların bu kadar büyük bir oranının izlerini yeniden bulmak olağanüstü bir başarı olarak değerlendirmelidir. Buna ek olarak kliniğin hizmet verdiği coğrafi alan içinde yaşayan ancak çocukken bu kliniğe hiç başvurmamış 100 kişilik bir kontrol grubuyla da yetişkinliklerinde görüşme yapıldı. Araştırmacılar şu an yetişkin olan iki örneklemdeki katılımcılarla yapılan görüşmeler sayesinde bu kişilerde bir takım uyum bozuklukları teşhis edebildi ve tanımlayabildiler. Daha sonra hangi özelliklerin yetişkinlikteki psikopatik davranışları yordadığını ortaya çıkarmak için bu kişilerin yetişkinlikteki sorunları ile çocukluklarındaki özellikleri arasında bağlantı kurdular. Robbins'in özeti 15. bölümde gençlerde antisosyal davranış konusundaki tartışmada tanıtımı yapılan davranım bozukluğu kategorisini akla getirmektedir. Birisi bir çocuk rehberliği kliniğinde görülen çocuklar arasından daha sonra psikopati tanısı almaya en çok aday olan çocuğu seçmek istiyorsa en iyi seçim pek çok dönemde antisosyal davranışın bir çeşidi olarak görülen hırsızlık ya da saldırganlık davranışını sergileyen, çocuk mahkemesi için temel teşkil edecek davranışlardan en azından birini gösteren, sadece öğretmenlerine ve ailelerine değil aynı zamanda yabancılara ve kurumlara yönelik de antisosyal davranışlar sergileyen bir olaktedir. Bu kliniklerde görülen ilgili özelliklere sahip olan çocukların yarısından fazlası daha sonra sosyopatik kişilik tanısı almıştı. Bu çocuklar okuldan kaçma, hırsızlık, geç kalma ve ebeveynlerine itaat etmeyi reddetme öyküsüyle gelmişlerdi. Gereksizce yalan söylemişler ve davranışlarına yönelik çok az suçluluk duymuşlardı. Olmaları gereken yerde olma ve parayı dikkatli harcama konusunda genellikle sorumsuzdurlar. Sayfa 157. Bu özelliklere ek olarak aile yaşamının bazı yönlerinin yine bu davranışa neden oldukları bulunmuştur. Tutarsız disiplin veya disiplinin olmayışı, yetişkinlikteki psikopatik davranışları babada antisosyal davranışların olması durumundaki kadar iyi yordamaktadır. Bununla birlikte benzer şekilde bozuk bir sosyal ardalandan gelen kişilerin bir kısmında psikopati ortaya çıkmamakta ya da başka bir davranış bozukluğu gelişmemektedir. Bu nokta önemlidir. Kişiler büyürken tutarsız ve arzu edilmeyen davranışlarla karşılaşmış olmalarına rağmen yetişkinliklerinde hiçbir sorunları olmayabilir. Sonuç olarak aile yaşantısı psikopatik davranışların gelişmesinde önemli bir faktör olmasına karşın yegane tek faktör değildir. Duygu ve psikopati. Kleckley psikopatik sendrom tanımlamasında bu gibi kişilerin deneyimlerinden ve hatta cezalardan bir yarar sağlamamalarına dikkat çekmektedir. Bu kişiler sosyal açıdan hatalı davranışlarının olumsuz sonuçlarından kaçınma yetisine sahip değillermiş gibi görünmektedir. Çoğu başlarından bir tutuklanma deneyimi geçmiş olmasına rağmen kronik kanun ihlalcisidirler. Onları kanunları ihlal etmekten veya yalan söylemekten ya da diğerlerini incitmekten alıkoyacak olan kaygıya veya vicdan azabına karşı bağışıklıkları varmış gibi görünmektedirler. Dürtülerini kontrol etmekte güçlükleri vardır. Lichen, 1957, bu klinik gözlemlerden psikopatların çok az kaygı yaşadıkları için antisosyal eylemlerle ilgili çok az ketlenmeye sahip oldukları sonucuna varmıştı. Psikopatların gerçekten düşük bir kaygı düzeyine sahip olup olmadıklarını belirlemek için pek çok ölçek uyguladı. Bu ölçeklerden bir tanesi de kaçınmayı öğrenme ölçeğiydi. Bir çalışmada cezaevinden Kleckley'in ölçüsüne uygun olarak bir grup erkek psikopat seçildi. Bu kişilerin kaçınmayı öğrenme görevindeki performansları, psikopatik olmayan cezaevi sakinlerinin ve üniversite öğrencilerininkiyle karşılaştırıldı. Burada diğer olası ödüller aracılığıyla öğrenmeyi değil, sadece kaçınmayı öğrenmeyi sınamak önemliydi. Örneğin, bir kişi bu görevin amacının acıdan kaçınmayı öğrenmek olduğunu anlarsa, sadece acıdan kaçınma arzusuyla değil, ayrıca araştırmacıya ne kadar zeki olduğunu gösterme arzusuyla da güdülenebilir. Lichen, diğer güdülerin işe karışmamasını garanti altına almak için kaçınmayı öğrenme görevini tesadüfi gibi görünecek hale getirdi. Bunun için şöyle bir alet kullandı. Deneyin önündeki bir panelde yatay bir şekilde sıralanmış 4 tane kırmızı ışık, onların altında sıralanmış 4 tane yeşil ışık ve her kolonun altında da birer tane düğme vardı. Bu alet şekil 13.1'de gösterilmektedir. Katılımcının görevi 20 doğru düğme sırasına basmayı öğrenmekti. Katılımcı sıranın her bir adımı için önce deneme yanılma yoluyla 4 alternatiften hangisinin doğru olduğunu bulmalıydı. Doğru düğmeye basıldığında yeşil ışık yanıyordu. Geriye kalan 3 düğmeden ikisi denendiğinde kırmızı ışık yanıyordu ve hatalı deneme olduğunu işaret ediyordu. 3. yanlış denemede ise düğmeye elektrik şoku veriliyordu. Doğru düğmenin yeri her zaman aynı kalmıyordu. Katılımcılardan 20 doğru düğmenin basış sırasını çözmeleri ve öğrenmeleri isteniyordu. Şoktan kaçınmanın beklendiği veya mümkün olduğu bilgisi verilmiyor, sadece şokun onların daha iyi yapmasını sağlayan bir uyarıcı olarak rastgele uygulandığı söyleniyordu. Lichen'in bu çalışmasında sıralamayı öğrenirken yapılan hataların toplam sayısı açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte şokla sonuçlanan hata sayısı en az olan grup üniversite öğrencileriydi. En çok şok hatası yapanlar ise psikopatlardı. Lichen bu sonuçlardan psikopatlar genelde şoktan kaçınmadıkları için onların normal kişilerden daha düşük kaygı düzeyi altında işlerini yaptıkları çıkarımına varmıştır. Otonom sinir sistemi aktivitesiyle ilgili çalışmalarda psikopatların korku uyandıran uyarıcılara çok az kaygıyla yanıt verdikleri kanısıyla tutarlıdır. Dinlenme durumunda psikopatların deri iletkenliği normal seviyeden daha düşüktür ve deri iletkenlikleri şiddetli veya itici bir uyarıcıyla karşılaştıklarında ya da itici bir uyarıcının geleceğini önceden tahmin ettiklerinde çok az tepki gösterir. Parantez içinde Harpur ve Hare, 1990. Buna karşın kalp ritmi çalışıldığında ortaya farklı bir resim çıkmaktadır. Dinlenme durumunda psikopatların kalp atım ritimleri normaldir ve nötr bir uyaran sunulduğunda yine normal kalır. Fakat stres yüklü bir uyaranın geleceğini fark ettikleri durumlardaki kalp atım hızları aynı durumdaki normallerinkinden daha fazla artmaktadır. Bu fizyolojik tepkiler psikopatların basitçe az uyarıldıkları şeklinde değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Çünkü deri iletkenliği ve kalp ritmi ölçümleri birbirleriyle tutarsız sonuçlar ortaya koymuştur. Hare, 1978, kuramını kısmi olarak Lasey'in 1967 çalışmasına temellendirerek psikopatların psikofizyolojik tepki örüntüsüne odaklanmıştı. Artmış kalp atım hızı, duyumsal girdiği kapı dışarı etme veya azaltma işlemiyle beraber ortaya geliyor ve böylece kortikal uyarılmayı düşürüyor görünmekteydi. Sonuç olarak itici bir uyarıcının geleceğini tahmin eden psikopatların artmış kalp atışları, onların yaklaşan duruma kendilerini ayarladıklarına işaret etmekteydi. Bundan sonra deri iletkenlikleri itici bir uyarana daha az tepki vermekteydi, çünkü o durumu etkili bir şekilde görmezlikten gelebilmişlerdi. Yani deri iletkenliğini bir kaygı göstergesi olarak düşünürsek, psikopatların deri iletkenliği beklenen itici uyarandan sonra hiçbir şekilde artmamaktadır. Çünkü itici uyaranı seçip, ayırıp, eleyerek onunla başa çıkmaktadırlar. Psikopatların fizyolojik tepkilerinin böyle yorumlanması akla yakındır ve Licken'in kaçınmayı öğrenme çalışmasıyla tutarlıdır. Diğer duygu değerlendirme yöntemlerini kullanan araştırmalarda Licken'in orijinal sonuçlarını desteklemektedir. Bu yöntemlerden birisi, korkma tepkisinin göz kapayıp açma bileşeni üzerinden ölçüm almayı içerir. Bu yöntem halen bir kişinin duygusal durumunun olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu gösteren en iyi sözel olmayan gösterge olarak kabul edilmektedir. Katılımcılara çeşitli konularda bir seri slide gösterilir. Bunlardan bazısı olumlu. Parantez içinde örneğin karşı cinsin çıplak resimleri. Bazıları ise olumsuz. Parantez içinde örneğin yanan masum insanlar ve bazıları da nötrdür. Slaytlar seyredilirken ara sıra bir korkma tepkisi ortaya çıkaran ani yüksek bir ses verilir. Korkma tepkisinin büyüklüğü sesin verildiği anda kişinin içinde bulunduğu duygusal duruma bağlı olarak değişmektedir. Olumsuz duygusal durum korkma refleksinde artışa, olumlu duygusal durum ise azalışa neden olmaktadır. Böyle bir korkma tepkisi çalışması hapishanedeki tutuklulardan Hare'nin ölçeği kullanılarak seçilen 4 grup üzerinde yapılmıştır. Psikopat olmayanlar, parantez içinde hem antisosyal davranış hem de duygusal soğukluk puanları düşük olanlar, duygusuz suçlular, parantez içinde sadece duygusal soğukluk puanları yüksek olanlar, antisosyal suçlular, parantez içinde sadece antisosyal davranış puanları yüksek olanlar ve psikopatlar, parantez içinde hem antisosyal davranış hem de duygusal soğukluk puanları yüksek olanlar. Katılımcılar ilk olarak bir temel seviye koşulu içine sokuldular. Bu koşulda basit bir görsel uyarıcı sunuldu ve bazen buna ani bir yüksek ses eşlik etti. Bundan sonraki koşulda katılımcılar yine aynı görsel uyarıcıları gördüler ve görsel uyarıcılar yok olduğu zaman yüksek bir ses duyacakları söylendi. Çalışmanın ikinci fazında korkma tepkisinin büyüklüğü açısından gruplar arasında büyük farklar ortaya çıktı. Psikopatların ve duygusuz suçluların korkma tepkilerinde çok daha küçük bir artma görüldü ve bu durum çok daha az bir korkunun harekete geçirildiğini işaret etmekteydi. Bu tepki örüntüsü önemlidir. Çünkü psikopatların duygusal yetersizliklerinin olduğunu ve bunun duygusal soğukluklarıyla bağlantılı olduğunu ima etmektedir. Parantez içinde Patrick, 1994. Tepki ayarlama ve psikopati. Antisosyal davranışı uyaran ya da onu frenleyen bazı şeyleri hesaba katmak, psikopatinin nedenleriyle ilgili şu anki düşüncelerimize önemli bir katkı sağlayabilir. Psikopatinin özellikleriyle beyinlerinin septum, hipokampus ve frontal korteks gibi nöral sistemleri hasar gören hayvanların davranışları arasındaki benzerlikler, bazı araştırmacıları psikopatinin anahtar bileşeninin yükselmiş dürtüsellik ve hedefe yönelik eylemleri sürdürmeyi becerememe olduğunu önermeye yöneltmiştir. Parantez içinde Gorenstein ve Newman, 1980. Örneğin bu hasarlanmış hayvanlar ödüle götüren dürtüsel tepkiler kadar kaçınmayı da öğrenmede yetersizlikler göstermektedirler. Psikopatinin anahtar özelliğinin dürtüsellik olduğu fikri bu kişilerin beyin dalgalarıyla yapılan çalışmalarda da desteklenmektedir. Bu çalışmalarda temporal alanda düşük dalgalar ve sivrilmeler olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar çoğunlukla dürtüsellikle bağlantılandırılmaktadır. Parantez içinde Simon Dulko, 1978. Söz edilen dürtüsellik, psikopatlara başarı ya da hataya bağlı olarak tepkilerini değiştirme becerilerini sınama için düzenlenmiş bir görev sunulduğunda kendini göstermektedir. Parantez içinde Peterson ve Newman, 1993. Bu olgunun gösterildiği bir çalışmada katılımcılara bilgisayarda yaratılmış bir kart oyunu gösterildi. Parantez içinde Newman, Casson ve Peterson, 1993. Eğer bir surat kartı çıkarsa katılımcı 5 sent kazanmakta, eğer surat kartı olmayan bir kart çıkarsa katılımcı 5 sent kaybetmekteydi. Her bir işlemden sonra katılımcıya oyuna devam etme veya bitirme seçeneği sunulmaktaydı. Kaybetme olasılığının kontrolü deneyicinin elindeydi ve %10 kaybetme olasılığıyla başlanmaktaydı. Kaybetme olasılığı her 10 kartta bir %10 artmaktaydı ve %100 oluncaya kadar devam etmekteydi. Psikopatlar oyuna psikopat olmayanlardan çok daha fazla devam ettiler. 12 psikopattan 9'u son 20 denemenin 19'unda para kaybettikleri halde oyunu asla bırakmadılar. Uyuma yönelik olmayan tepkilerini değiştirebilme becerisine sahip değillerdi. Aynı oyun bir işlem değişikliğiyle yeniden oynatıldı. Bu sefer geri bildirimden sonra 5 saniye beklendi, böylece oyuna devam edip etmeyecekleri konusunda karar vermeden önce beklemeleri sağlandı. Bu değişimleme oyundaki psikopatların deneme sayısını dikkat çekici derece azalttı. Karar vermeyi bir süre erteletmek, belki de psikopatları aldıkları geri bildirim üzerinde iyice düşünmeye zorlamış ve böylece daha dürtüsel davranmaya yöneltmiş olabilir. Psikopatlar da içinde bulundukları çevrede ve anda meydana gelmeyen olayların bilişsel temsillerinin zayıf olması da olasıdır. Parantezinde Gorenstein, 1991. Böylece davranışlar genellikle uzun vadeli hedeflere yönelik olmamakta, bunun yerine aşırı derecede o an var olan uyarıcı tarafından yönetilmektedir. Gözden geçirdiğimiz çalışmalar psikopatların çoğumuzun davrandığı gibi davranmadıklarını göstermektedir. Özellikle de bu kişiler neredeyse hiç kaygı duymamaktadırlar. Dolayısıyla korku onlar üzerinde çok az caydırıcı etki yapabilmektedir. Psikopatlar kendi olumsuz duygusal tepkileri üzerinde büyük bir kontrole sahip oldukları için genel uyarılmışlık durumlarını arttıran yaşantılar ararlar. Ayrıca psikopatlar plan yapma ve davranışları durdurma yetileri bozuk olduğu için dürtüsel davranırlar. Bunlar psikopatların vicdan azabı duymadan yaptıkları kötü davranışlarının ve toplum kurallarını hiçe sayarak yaşadıkları heyecan arayışlarının olası nedenleridir.